Hayri Monique, Kongo'ya ait Jean-Christophe Grange. Sayfa 118. 26. Bölüm. Yeniden Floransa'nın tepelerinde yer alan Fiesole'deki aile evindeydi, keyifsizdi. Aslında buraya yeniden geleceğini hiçbir zaman düşünmemişti. Onu D'Annunzio odasına yerleştirmişlerdi. Her oda bir İtalyan yazarın adını taşıyordu. Bu da nurlar içinde yatsın, okuması yazması olmayan birinin evi için ilginç bir durumdu. Derin bir rahatsızlık hissetmesine rağmen Sofia ve çocuklarla birlikte seyahat etmişti. Milla ve Lorenzo ne düşüneceklerdi? Anne ve babalarının yeniden bir araya geldiğini mi? Nonno'nun, dipdot İtalyanca büyük baba, ölümünün kavgaları ve kırgınlıkları ortadan kaldırdığını mı? Uçuş boyunca neşeliymiş, rahatmış gibi davranmıştı. Tüm bunlar kokaini bıraktığından beri eksikliğini duyduğu şeylerdi. Kas ağrıları devam ediyordu, titremeleri de. Lorenzo'nun yanına oturmuş, boyama kitabındaki resimleri boyamasına yardım etmiş ve öfkesini keçeli boya kalemlerinden çıkarmıştı. Artık yalnızdı, nihayet. Odasının penceresinden altın tozu serpilmiş ve pusla kaplı rüya gibi manzaraya dalmıştı. Uzakta Floransa'nın katedralleri ve çan kuleleri, kırmızı çatılar, pembe çatılar, başyapıtlarla dolu daracık sokakları görünüyordu. Daha yakında ise güneş ışınlarını içmeye başlamış, dingin saraylarıyla tepenin yamaçları göze çarpıyordu. Işık şöleni muhteşem bir şekilde sonlanacak, akşam alacakaranlıkla birlikte keyfe keder bal rengi veya altın sarısı bir renk alacaktı. Gözlerini büyük bahçeye çevirdi. Kum taşıyla kaplı taraçalar, suları taşmış bir yüzme havuzu, yeşermiş çalı çitler, yüzyıllık ağaçlar. Manzara ebedi ve ezeli bir eşsiz güzelliğe, İtalya'nın özüne ulaşıyordu. Gidip gelen ve şüphesiz hepsi silahlı olan korumalar bile ülkenin sağlam bir geleneğine aitti. Mafya, entrikalar, şiddet. Luwak etrafı bu tür karikatür kılıklı adamlarla çevrili başka bir adam daha tanıyordu. Babası. Ona ulaşmaya çalışmamıştı ama Maggie haber vermişti. İhtiyar kuşkusuz alt üst olmuştu. Luwak ihtiyarların uzun süredir dost olduklarını ve çocuklarının evliliğini gizlice ayarladıklarını öğrenince hiç şaşırmamıştı. İki şef eskiden hükümdarların krallıklarını birleştirmek için yaptıkları gibi ailelerini birleştirmek istemişlerdi. Duyduğu büyük öfkenin ardından babasını silahla tehdit etmişti, sakinleşmişti. Aslında ihtiyarlar ortak mallarını, yani para kazanma becerisinden yoksun olan evlatlarına bırakacakları mirası korumak için bu şekilde davranmışlardı. Bahçedeki ayrıntıları daha iyi algılamak için siyah gözlüklerini çıkardı. Paparazzilerin yüksek bahçe duvarının dışında toplaşacağını asla tahmin etmemişti. Ama Montefiore'nin öldürülmesi haftanın en önemli haberiydi. Servilerin altında kontes sofrayı hazırlamakta olan hizmetçilere emirler yağdırıyordu. Kasım ayı olmasına rağmen öğlenleri dışarıda yemek yenebiliyordu. Uzun boylu ve inceydi. Vücuduna iyice oturan Prada elbisesinin içinde Giacometti'nin bir heykelini andırıyordu. İnsan ona doğru yaklaşınca günah çıkarma kabinine girmiş gibi bir hisse kapılıyordu. Hüzünlü bir ışık saçıyor ve hep alçak sesle konuşuyordu. Sofya'nın iki ablası uzakta değildi. Havuz boyunca mekik dokuyorlardı. Kuşkusuz cenaze törenini organize ediyorlardı. Diplomalı, sinirli, başarıya ulaşmak için her yolu mubah gören tiplerdi. iPhone'larını bir an olsun ellerinden bırakmadan yaşıyorlar ve saatlerce kırmızı ojeli tırnaklarıyla ilgileniyorlardı. Luwak'tan hep nefret etmişlerdi. Çok yakışıklıydı. Çok cool'du ve çok uyuşturucu kullanıyordu. Ama şimdi serbest olduğuna göre belki fikir değiştirirlerdi. En tuhafı da kimsenin Condottiere'nin ölümünden etkilenmiş ya da korkmuş görünmemesiydi. Karısı ve kızları böyle bir şiddeti bekliyorlar mıydı? Bazı olaylardan haberleri var mıydı? Bu sorular Luwak'ı babasına götürdü. Çok belirgin bir şekilde Afrikalı olan bu yöntem nedeniyle kalbin çalınması, yamyamlık, organın ısırılmış parçaları sonunda bulunmuştu. İhtiyarı bu dramla ilişkilendirmemek zordu. Babası da potansiyel kurbandı ya da tam tersine cinayetin azmettiricisiydi. Yola çıkmadan önce annesini aramıştı. Bu son aylarda Maggie şiddete maruz kalmış ev kadınından çok daha becerikli bir kadına dönüşmüştü. Hatta belki de Afrika'daki işlerinde kocasının diğer beniydi. Şaşkınları oynamış ve Morvan'ın telefonda güven verici bir şekilde konuştuğuna dair yemin etmişti. Komedi devam ediyordu. Luwak'a gelince onun kafasında başka bir düşünce vardı. Montefiore cinayetiyle ilgili kendi soruşturmasını yürütmek, olayları araştırmak ve Condottiere'nin son günlerini zaman çizelgesini çıkarmak için pek parlak bir durumda değildi. Ama kusursuz bir İtalyancası vardı. Hurdacının özel odasını karıştırabilir, randevularına bakabilirdi. Floransa'ya tatile gelmiş Kongoluları tespit edebilirdi. Sağlıklı bir İtalyanın ya da bir Fransızın profesyonel katil bile olsa daire testere kullanması imkansızdı. Önümüzdeki günlerin programı böyleydi. Buraya son gelişini hatırlıyor musun? Sofia kapıya vurmamıştı. Arkasına dönmedi ama o akşamki yemeği hatırlamıştı. Çok sarhoştu. Bir kadın ne denli güzelse iş konusunda da o denli başarısızdır gibi bir şeyler söylemişti. Babanın işlerini devralmış Sofia'nın ablalarına yönelik tam bir kışkırtmaydı. Masanın diğer ucunda oturan Sofia gülümsemişti. Hem de nasıl hatırlıyorum. O akşam tüm rekorlarımı kırmıştım. Genç kadın onun yanında pencerenin önünde durdu ve yeşil dalların altına yemek takımlarını yerleştiren hizmetlilere baktı. Üstünü değişmişti. En ufak hareketinde fısıldıyormuş gibi hışırtılar çıkaran çok koyu mavi ipek muslinden ince bir elbise giymişti. Luwak profilini hayranlıkla seyretti. Yüzünün yanından inen uzun siyah saçlarının düşey hattından dışa doğru çıkıntı yapmış kusursuz alnını, burnunu. Muhteşemdi ama tüm bunlar artık onu ilgilendirmiyordu. New York'taki o tutku ve aşk dolu günlerden geriye tek bir duygu kalmıştı. Zaman hızla geçip gitmişti. Birlikteyken saniyeler, otoyolda son hız sürerken yol çizgilerinin alttan akıp gitmesi gibi geçiyordu. Bu tek duygu, belki de aşk değildi, kontrollerini kaybettirecek kadar sarhoş etmiş, başlarını döndürmüştü. Uçuruma yuvarlandıktan sonra eciş bücüş olmuş arabanın iskeleti içinde hapisken birbirlerinden nefret edecek bol zamanları olmuştu. ''Kaç gün oldu?'' diye sordu aniden. Siyah gözlüklerinin ardına gizlenmiş olan Luwak titredi. ''Neden bahsediyorsun?'' ''Uyuşturucuyu bırakalı kaç gün oldu?'' ''Nereden biliyorsun?'' ''Çünkü görüyorum.'' ''23 gün.'' Luwak Sofia'nın kahkaha atmasını bekliyordu. Ama genç kadın gözlerini taraçadan ayırmadan eklemekle yetindi. ''Bir şeye ihtiyacın var mı?'' ''Senin yardımına kesinlikle yok.'' Sofia sessizce gülümsedi. Çıngırak sesi duyuldu. Normalde hizmetçileri çağırmak içindir. Ama Montefiore'lerin evinde misafirleri sofraya davet etmek için kullanılıyordu. A tavola. Dipnot İtalyanca sofraya anlamında. 27. Bölüm. Kendisi takip edilirken başka birinin izi nasıl sürülürdü? Gözetleme işine başlamadan önce Gael Katz hakkında internette bilgi toplamaya çalışmıştı ve olabilecek en garip şeyi bulmuştu. Hiç, adıyla ilgili en ufak bir kayıt yoktu. Psikanaliz derneklerini aramıştı. Hiçbir şey. Tabipler Birliği'ni aramıştı. Cevap vermeyi reddetmişlerdi. Tıp fakültelerini araştırmıştı. Bu soyadında hiçbir öğrenci, herhangi bir öğretim görevlisi yoktu. Akşam yemeğinden sonra Katz onu apartmanının önüne kadar taksiyle bırakmıştı. Gael restorandaki o sahneden dolayı hala şaşkındı. Çantasında ne arıyordu? Anahtarlarını mı? Kimlik belgelerini mi? Mahrem bir eşyasını mı? Özel hayatıyla ilgili bilgiler mi? Ona karşı hissettiği sözüm ona duygular havaya uçmuştu. Geriye kalan boğazındaki sıkıntı yumağıydı. Ve bir miktar merak. Bu herifin tam olarak kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Bir şarlatan mı? Apartmanın girişine bakır bir levha asarak doktor taklidi yapan o kaçıklardan biri mi? Şantajcı? Özel dedektif? Onu nereden bulduğunu hatırlamasının imkanı yoktu. Belki bir rehberde rastlamıştı ya da bir partide. Bu bellek arızasının sebebi o dönemde ya alkolün ya da uyuşturucunun etkisi altında olmasıydı. Buyurun kartım. Bununla birlikte en azından adamın başını sokacak bir muayenehanesi vardı. Teyit ettiği ilk şey bu olmuştu. Rehberin sarı sayfalarında psikiyatr, psikanalist bir Eric Katz vardı. Neden başka hiçbir yerde adı geçmiyordu? Ailesini de düşünmüştü, karısını, iki çocuğunu. Gerçekten bir ailesi var mıydı? Herhangi bir ev adresi bulamamıştı. Ile-de-France'da Eric Katz adında hiç kimse yoktu. Karısının adına kayıtlı bir apartman dairesi veya bir ev olabilir miydi? Bu sabah bir karar almıştı. Adam çantasını mı karıştırmıştı? O da onun muayenehanesine girecekti. Tek sorun peşinden ayrılmayan iki bekçi köpeğiydi. Psikiyatrın kapısının önünde kazık gibi dikilip bekleyemezdi. Koruyucu melekleri anında ihtiyarı alarma geçiren bir rapor yazarlardı. Bunu bir mizansenle çözmüştü. Katz'ın apartmanının karşısındaki bir kafe bara oturmuştu. Yanında bilgisayarını da getirmişti. Şimdi ilham gelmiş de harıl harıl yazan, kafelerde çalışan türden bir yazarı oynuyordu. Aslında hedefinin muayenehanesinden ayrılmasını bekliyordu. Bu bekçi köpekleri doktorun yüzünü tanımıyorlardı. Sadece Gael'in bu adrese daha önce de geldiğini biliyorlardı. Sonunda saat 18.30'da Katz muayenehanesinden çıktı. Sıkı sıkıya sarındığı pardesüsünün içinde savaş sonrası Berlin'indeki bir casusu andırıyordu. Gael'i görmeden kafe barın önünden geçti. Genç kadın kahvesinin parasını ödedi ve yolun karşısına geçti. Arama yapmak için yola koyulmuştu. Diğer iki adama bakmadan kapı şifresini kodladı ve hole girdi. Merdivenleri çıkarken o akşamın son dakikalarını yeniden hatırlıyordu. Katz çizgisini belirlemişti, dostluk. Hiçbir girişimde bulunmamış ve en kısa sürede onu arayacağına söz vermişti. Bir rahibe kıçı kadar namuslu. Onun katına ulaşınca zile bastı. Cevap yoktu. Daire kapısı çelik değildi. Bir yıldan fazla bir süre haftada iki kez geldiğinden daracık bir holde bu kilidin karşısında oturup sırasının gelmesini beklemişti. Kapıyı açmak için düşündüğü yöntem şaka gibiydi. Bir röntgen filmini kapı ile perfaz arasına sokacak, sonra kilit dilini düşürene kadar filmi yukarı doğru itecekti. Anahtarlarını unuttuğu bir gece çilingirin bu yöntemi kullandığını görmüştü. Yöntemin basitliği onu etkilemişti. Hatta sabahına internette teyit etmişti. Klasik bir yöntemdi. Hatta adı bile vardı, bypass. Polyester filmi kapı ile pervazın arasına sokmaya çalışarak operasyonuna başladı. Bir sonuç alamadı. Gözü dönmüş bir halde yeniden gücünü topladı. Hala sonuç yoktu. Birden gürültünün bütün apartmandan duyulduğunu sandı. Komşulardan biri gün ortasında bir hırsızlık olduğunu sanarak geri verecekti. O, ''Burada ne yapıyorsunuz?'' Gael'in ancak röntgen filmini mantosunun altına gizleyecek ve arkasına dönecek kadar zamanı oldu. Eric Katz kemeri bağlı trençkotunun içinde karşısında duruyordu. Ben sizi görmeye gelmiştim diye aklına gelen ilk şeyi söyledi. Neden? İzin verin içeri gireyim, size anlatacağım. Psikiyatr ilerledi, kuşkulanmış gibiydi. Anahtarlarını çıkardı ve kapının kilidini açmaya karar verdi. Hep duvar geçen olmayı istemişti. Kapı çerçevesi aslında çeliktendi ve kilit de en az üç noktadan kilitleniyordu. Eşikten içeri girince kendini mavi sakalın son kadını, yasak odaya girmek isteyen kadın gibi hissetti. 28. Bölüm. Ormanda akşam yemeği saat 18'de yeniyordu, yaşlılar gibi. Alın lambası yanık çamurun içinde oturmuş Morven bok gibi kokan Chick Van Gue'sini manyok köftesini yemeye başladı. Böyle bir zımbırtıyı sindirebilmek için onu çeşnilendirmek gerekirdi. Domates sosu, acı biber, baharatlar, palmiye yağı ya da tezek tadını bastırabilecek herhangi bir şey. Menüde başka bir şey yoktu. Avcılar elleri boş dönmüştü. Gece olmadan ocaklara ulaşmayı başaramadıklarından bir açıklıkta kamp kurmak ve sırayla nöbet tutmak en akla yatkın şeydi. Planlarına göre dizlerinin üstünde yarı yarıya küflenmiş bir harita tutuyordu. GPS'i ruhunu teslim etmişti. Öğle saatlerine kadar gidecekleri yere varacaklardı. Parmaklarıyla yemeğinden bir parça daha aldı. Jelatinimsi bir hamur, sosa rağmen aynı kötü tat. Her şeye rağmen Maumauları alt ettiği ve ormana karşı iyi direndiği için kendiyle gurur duyuyordu. Yakıcı güneşin altında yarı bellerine kadar gömüldükleri bataklıkların içinde dikenli telleri andıran dikenlerin arasında ilerlemeye devam ediyordu. Hamallar kaçmıştı. Maumau olayı bazılarının gözünü korkutmuştu. Bir diğeri de bir sandıkla, ecza sandığı, birlikte ortadan kaybolmuştu. Ama önemli olan malzemenin %80'i hala yanlarındaydı. Yolun 2/3 için oldukça iyi bir yüzdeydi. Morvan koca bir ağacın dibinde top gibi büzülmüş yatan Michel'e baktı. Orta Afrikalı siyahlar genellikle zaman zaman ateş nöbetleri olarak kendini gösteren kronik malaryadan mustaripti. ''Sıtma bu, sıtma bu'' diye inliyordu tutan büzülmüş bir halde. Bu nöbetlerin geçmesini beklemek gerekiyordu. Morvan Maumau sorunu üstüne düşünmeye devam ediyordu. Başkalarıyla karşılaşmaları olasılık dahilindeydi ya da farklı kökenden yağmacılarla. Silah sesleri sürek avında kovalanan hayvanın her an yakalanacağına haber vermek için çalınan borunun sesi gibiydi. Issız köşelere gizlenmiş bütün yağmacılar artık peşlerindeydi. Ne nehrin diğer yakasındaki Tutsilerden ne de FARDC askerlerinden çekiniyordu. Onlara saldırma cesareti gösteremezlerdi. Mumbanza'nın yetki belgesi ile Kabongo'nun geçiş izni onların heyecanını yatıştırırdı. Geriye kendi başlarına hareket eden çeteler kalıyordu. Interahamveler, Kadogolar, Asi Tutsiler. Niseko ile Montefiore cinayetleri gibi doğrudan hedef alınmış bir saldırıyı da göz ardı etmiyordu. Ama bu heriflerin son darbeyi indirmeden önce yatakların yerini saptamak için bekleyeceklerine inanıyordu. Öyleyse ertesi güne kadar bir çeşit erteleme söz konusuydu. Aslında bu tür tehlikeler onu zerre kadar ırgalamıyordu. Hayatı boyunca kelle koltukta yaşamıştı. Öldürme ruhsatının karşılığı ölme ruhsatıydı. Ve burada bu kırmızı cehennemde ateşler içinde yanarak veya leopara dönüşebilen asiler tarafından şişe geçirilerek ölmek, her halükarda sulu boya resimler yaparak veya şişelerin içine gemiler yerleştirerek Brehat adasında ölmekten daha çekiciydi. Su geçirmez kutusunun içindeki telefonu çaldı. Hala çalışıyor olması onu şaşırtmış gibiydi. Kutuyu açtı, oğluydu arayan. ''Neredesin?'' diye sordu onun konuşmasına fırsat vermeden. ''Kayombo, birazdan yeniden yola çıkacağım. Yarın Ankoro'da olacağım.''
''Fena değil.''
Soruyu laf olsun diye sormuştu. Erva'nın iridyumunda bir uydu takip sistemi olduğundan onun yer değişikliklerini gerçek zamanlı olarak izleyebiliyordu. ''Yol aldıkça,'' dedi oğlu sert bir sesle, ''daha fazla şey öğreniyorum. Kuşkusuz bana söylemeyi unuttuğun oldukça çok şey var.''
''Yine başlama.''
''Daha yeni başlıyorum. Katilin yere çizdiği şu şema hikayesi de ne?''
''Saçmalık. Fara bu kaçığın tekiydi. Eğer her ayrıntı üstünde durmak istiyorsan sen...''
''Bunun bir ayrıntı olduğunu düşünmüyorum. Çivi adam ipuçları yolluyordu.'' Kurbanları sadece Minkondileri değil, dipnot, aşağı Kongo'daki Mayombe bölgesine ait insan biçiminde yontular. Bu yontular büyücülere ve onların yaptığı büyülere karşı silah olarak kullanılır. Mesajlarını da taşıyorlardı.
Mesajlar kimeydi? beyaz kuruculara, kurbanlarına, babalarına, bu adamlar bir hata yapmıştı, Farabo'da intikam alıyordu ve
bir kez daha senin bu laf azanlığına hayranım. 40 yıl sonra bir şeyleri gözden kaçırdığımı sen mi bana anlatacaksın?
Her ne halsa, bir şeyleri gözden kaçırdığını düşünmüyorum. Sorun da bu zaten. Benim düşündüğüm daha ziyade,
bir gök gürültüsü yeri titretti ve Erva'nın son kelimelerini bastırdı.
Bir şeyler olmuş diye devam etti. Buna eminim ve sen ne olduğunu tam olarak biliyorsun. Neden bu aileler lanetlenmişti?
Dur biraz, sana bu saçmalıkları kim anlattı?
Önce rehberim, sonra Muna, uzun süre Verhoeven'lerde çalışmış bir kadın.
Gregor hayal meyal nezaket kurallarını bilen uygarlaşmış bir hizmetçi hatırlıyordu. Yarı siyah yarı beyaz ama %100 uysal. Dualarına rağmen Lontano sakinlerinin hepsi ölmemişti. Oğlu daha ne kadarını bulup ortaya çıkaracaktı?
''Bu Belçikalılar ne yaptı?'' diye bağırdı Ervan parazitlerin ve fırtına gürlemelerinin arasından.
''19. yüzyıl sonunda demir yolunu onlar inşa etti ve...''
''Ne hata yaptılar, bana onu anlat.'' Morvan içini çekti. Hikaye bu açıdan zaman aşımına uğramıştı. Oğluna kemirmesi için bir kemik atsa iyi olurdu.
''Sana şantiyenin yüzyılın en kanlı şantiyesi olduğunu, işçi cesetlerinin rayların içinde eritildiğini, balastların ufalanmış insan kemiklerinden yapıldığını söylemiş olmalılar.''
''Evet, bu tür şeyler söylediler.''
''Bir sürü saçmalık. Buna karşılık o dönemde beyazlar bir cinayet işlediler. Bir Yombe büyücüsü demir yolunun gelişmesine karşı çıktı. Yol onun topraklarından geçiyordu.'' Büyücü yolun üstüne oturdu ve hiç kımıldamadı. Beddualar ediyor, işçilere büyüler yapıyordu, ilerlemenin imkanı yoktu. Belçikalılar onun üstündeki tepeyi dinamitle patlattılar ve büyücüyü canlı canlı toprağın altına gömdüler. Buldozerler de yolu dümdüz etti.
Onların temel hatası bu muydu?
Kuşkusuz başka hataları da vardır. Ama aşağı Kongo'da animist bir büyücüyü canlı canlı gömmek iyi bir fikir değildi.
Bana beyazların Yombe büyücüsünden korktuğunu da söylediler.
Doğru, ama bu olayın hemen akabinde kendilerinin çok daha güçlü olduğunu sandılar. Bu ailelerin çok özel bir entegrasyon anlayışı vardı. İktidarı ele geçirselerdi Güney Afrika'daki gibi apartheid uygulayacaklardı.
''Bana ayrıca ensestten de söz ettiler.''
Morvan kahkahayı bastı. ''Semenderlerin fotoğraflarını gördüğüne eminim. Gerçek açıkça orada. Bu kızlar aynı soydan geliyordu. Anneni tanıdığımda hipertiroidi vardı, kalıtsal bir hastalık. Erkek kardeşi deliydi ve ablası multiple skleroz nedeniyle ölüyordu. Beyaz kurucular işte buydu. Kuşaktan kuşağa geçen kötü genlerin zincirleme tepkimesi.'' Bu hastalıklı soya yeni bir kan getirmiş olmaktan hala mutluyum.
Yeniden gök gürlemesi duyuldu. Bu kez daha yakındaydı. Ayaklarının altındaki toprağın titrediğini hissedebiliyordu. Hattın diğer ucundaki oğlu sessizliğini koruyordu. Konuşmasının tümünü duyduğundan bile emin değildi. Önemi yok.
Beyaz kurucular 60'lı yılların sonunda aşağı Kongo'dan kovulmuşlar dedi Ervan. Birkaç saniyelik suskunluğunun ardından tam olarak ne oldu?
Morvan omurdandı ama ne de olsa bundan da bahsedebilirdi.
Bir başka cinayet. Onların karılarından biri bir siyahla yatmış. Bu da onları çılgına çevirmiş. Canlı canlı adamın derisini yüzmüşler. Sonra da tuğla öğütücüsünden geçirmişler.
Tam olarak kim yapmış?
Asla öğrenilemedi. Ama de Kraeftler iyi bir mevkideydi.
Söylemek istediğin...
''Senin büyük annen ile büyük baban, tüm bunlardan sonra karımın ailesiyle ilişkimi kesmeme şaşırıyorlar.''
Ervan hiç tepki vermedi. Belki de konuşması telefondaki cızırtının içinde kaynamıştı.
''Olay Mobutu'nun kulağına gitti.'' diye devam etti Morvan. ''Kuzey Katanga'daki maden ocakları daha yeni bulunmuştu. Suçluları oraya yolladı. Ya böyle olacaktı ya da Manu Militari ülke dışına atılacaklardı.''
Dipnot, Manu Militari, Latince askeri güçlerin yardımıyla anlamında deyip.
Beyaz kurucular her şeyi sıfırdan başladı ve Lontano'yu inşa ettiler. Hepsi birer pislikti ama kutsal ateşin sahibi onlardı. Tüm Zaire'de onlardan daha iyi maden ocağı işletmecisi yoktu.
Birkaç saniye daha geçti, sonra Ervan'ın sesi daha güçlü olarak yeniden duyuldu. Bu cinayetler ile katilin cesetleri bıraktığı yere çizdiği şemalar arasında nasıl bir bağ olabilir? Morvan ürperdi. Bu konuda asla şüphesi yoktu. Sonunda oğlu bulacaktı.
Ne bileyim ben diye soruyu geçiştirdi.
Ervan pis bir kahkaha patlattı. Soytarılığı bırak baba. 40 yıldan fazladır senin takıntılarına, şiddetine, hırsına katlanıyorum. En ufak ayrıntısına kadar ne olduğunu anlamadan asla bir olayın peşini bırakmazsın. Anlatman bana zaman kazandırır.
İstediğini düşün. Yarın mavnalara biniyor musun?
Cevabı duyamadı. Bir çatırtı gökyüzünü yırtıyordu.
Kendine dikkat et diye devam etti. Silah tedariki ile ilgili söylentiler var. Eğer doğruysa olay tam olarak senin bulunacağın yerde patlak verecektir.
Soruşturmama devam etmek zorundayım.
Gerçekten de salaklıkta üstüne yok.
Öfkeyle telefonu kapattı, peşinden şiddetli yağmur başladı. Ilık ve yarı saydam bir bombardıman şeklinde aşırı iri damlalar. Morvan hızla küçük çadırına doğru yöneldi ve emekleyerek içine girdi. Yağmur ve çamur sürükleyip götürmesin diye çadırı bir ağaca bağlamıştı. Çift çadır bezinin fermuarını çekti ve zemine kıçının üstüne düştü. Gerçekten gülünecek bir durumdu. Fişeklikleri ve kovboy şapkasıyla bez bir çadırın içinde mahsur kalmış yaşlı bir adam hala kahramanlık taslıyordu. Japonya'nın teslim olmasından 30 yıl sonra ara ara Filipinler'de hala savaşmaya devam eden Japon askerleri stragglerden farkı yoktu. Birkaç saniye sonra oğlunun söyledikleri yeniden aklına geldi. Bu gidişle gerçek bir ya da iki gün içinde ortaya çıkacaktı. İridyumunu aldı. Adamını uyarıp olaya el atmanın zamanı gelmişti.
12. ayrımın sonu. Sayfa 129.